Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 38. ayrım. 19. Üç gün sonra diye başladı Rourke. Bir yardım organizasyonu var. Kanal Caddesi Kliniği'nin ihtiyaç duyduğu medikal araçlar ve ekipmanları karşılayacak bütçeye destek için düzenlenen danslı bir akşam yemeği. Sanırım Doktor DiMatto bundan size bahsetmişti Teğmen. Haberim var. Davete katılmayı zaten birkaç hafta önce kabul etmiştim. Yani şehirde ne zaman ve nerede sosyal bir organizasyona katılacağımı merak eden birilerine açık bir bilgi bu. Parti Grand Regency Oteli'nin balo salonlarından birinde düzenlenecek. Aynı zamanda kendisi benim otelim. Şoke oldum, dedi Eve alay yüklü bir sesle. İnanamıyorum. Ancak otel yan kuruluşlarımdan birinin üzerine ve benimle ilişkilendirilmesi pek kolay değil. Bütün yasal giderlerin ve vergilerin uygun bir şekilde ödenmediğinden değil, diye ekledi soğukkanlı bir keyifle. Ama ilk bakışta, hatta dikkatli ve meraklı bir bakışla bile ismimle bağlantılı değil. Yani Juliana'nın bana lafın gelişi, kendi bölgemde saldırmak gibi tereddütleri varsa bu parti için geçerli olmaz. Ayrıca bu durum bize güvenliği tepeden tırnağa binmek ve bu duruma uygun şekilde ayarlamak gibi bir avantaj da sağlıyor. Duraksamasına rağmen Eve'den herhangi bir tepki gelmedi. Rourke da pek beklemiyordu zaten. Bir de pastanın kreması olacak şekilde halkla ilişkiler çalışanların medyaya bu organizasyona yalnızca katılmakla kalmayacağımı, çok yüklü bir de bağış yapacağımı sızdırdı. Bağış, medyanın ilgisini kısa bir süre de olsa yoğun olarak çekecek kadar yüklü olacak. Eve, Rourke'un bütün odanın kontrolünü eline aldığını fark edebiliyordu. Sadece konunun değil, lanet olası tüm odanın yetki ondaydı ve bu Eve'i çok öfkelendiriyordu. Şimdiye kadar haberi yoksa bile artık çok sayıda davetlinin, çok miktarda yemek ve içeceğin ve kalabalık bir servis personelinin olacağı bir davete katılacağımı öğrenecektir. Karımın da benimle birlikte katılacağını öğrenecek. Onun için mükemmel bir fırsat, üzerine atlayacaktır. Büyük ihtimalle hazırlıklarını yapmıştır bile. Bundan emin olamayız, diye düzeltti Eve. Bu konuyu zaten çoktan düşünmüştü ve davetten kurtulmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordu. Eğer konuyu yeni öğrendiyse, konukların ya da personelin içine, bizim içimize karışmaya hazırlanacak kadar vakti yok. Üstelik, diye ekledi Eve, bizim için de güvenliği sivillerin korumasına yönelik ayarlayacak vakit yok. Oradaki tek zengin adam sen olmayacaksın. Bu teklif başka insanları da tehlikeye atıyor. Rourke bu endişe ve itirazlarını zarif bir omuz silkmeyle karşıladı. Yani Eve'i çıldırtacağını bildiği bir tarzda. O balo ben katılsam da katılmasam da gerçekleşecek. Eğer benden başka birini hedef aldıysa oradakiler zaten tehlikede demektir. Ve eğer başka birini hedef aldıysa sen de oradayken bana saldırma arzusuna karşı koyamaz. İncitmek istediği sensin Teğmen. Ben sadece sana karşı kullanacağı bir aracım. Sence böyle bir şey için kullanılmayı kabul eder miyim? Mümkün mü? Sence, dedi Whitney gergin sessizliğin ortasında. Şüpheli Rourke konusundaki niyetinden haberdar olduğunu biliyor mu? Onun ne bildiğinden ben... Teğmen, Whitney'in ses tonu sertti. Sence? Eve'in eğitimi öfkeyle mücadele etti ve kazandı. Hayır efendim. Hedeflediği tipi kendisi özel olarak belirtti bana. O konuda kaygılarım olduğuna ve dışarıda bir hedef aramadığıma dair inancı ya da kuşkusu olması için bir neden yok. Bana saygı duyuyor ama benim sadece... Onun benim için bıraktığı izlerin peşinde koşturarak onu takip ettiğimi düşünecek kadar kendine güveniyor. Soruşturmana devam etti Alas. Whitney tekrar ayağa kalktı. Her açıdan bak. İhtiyacın olan her türlü ekipman ve insan gücü sağlanacak. Bu konuyu tartışmaya yarın devam edeceğiz. Yarın, diye yineledi Eve'in itirazını öngörerek. Öfkelerimiz yüzeye bu kadar yakın değilken... Rütbene ve yeteneklerine olduğu kadar Teğmen, öfkene de saygı duyuyorum. Çıkabilirsiniz. Eve, ağzını açma konusunda kendine güvenemeyerek başıyla Whitney'e sert bir selam verdi ve dışarı çıktı. Peabody arkasından koşturmaya başlamıştı ki Eve'in hırlaması onu durdurdu. Sen ateş hattında durma. Rourke bir elini Peabody'nin omzuna attı. Küçük kanlı parçalara ayırmak istediği benim ama burada durursan sen de yaralanabilirsin ve şu ana kadar güzel bir gün geçirdin. Sağlam bir sopayı hak ettiğini düşünüyorum. Sence dün yeteri kadar hırpalanmamış mıydı? Peabody, Rourke'u çok şaşırtacak şekilde topukları üzerinde ters döndü ve hızla aksi istikamete doğru yürümeye başladı. Rourke hissettiği hafif huzursuzluk hızlı adımlarla yoğun bir gerginliğe dönüşürken karısının arkasından koşturdu. Eve tam ofisine girerken onu yakaladı ve yüzüne çarpılan kapıyı son anda eliyle durdurmayı başardı. ''Çık dışarı! Defol git Rourke!'' Eve masasındaki diskleri bir dosyaya attı. ''Burası hala benim alanım. Bunu konuşalım. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok.'' Eve dosya çantasını omzuna doğru savurdu ve hala yolu tıkayan Rourke'u sertçe iteledi. ''Kavga etmek mi istiyorsun?'' ''Pekala, bu güzel çünkü ben de tam havamdayım ama bunu senin bölgende değil bağımsız bir alanda yapalım.'' ''Bağımsız alanmış, kıçımın kenarı. Konu sen olunca bağımsız alan filan yok. Tüm lanet şehir sana ait.'' Eğer bir düzine polisin kocanla bağıra çağıra ettiğin kavgayı dinlemesini istemiyorsan, bunu dışarıda halledelim Teğmen. Benim için hiç fark etmez ama sen aklın başına geldiğinde buna pişman olursun bence. Benim aklım başımda. Gerçekten de öyle olduğu için sesini alçak tutmayı başarıyordu. Pekala, dışarıda halledelim dostum. Tamam, dışarıda. Bir daha konuşmadılar. Ama aralarındaki sessizliğin gürültüsü asansöre bindiklerinde birçok polisin biraz gerilemesine neden olacak kadar yoğundu. Garaj katına indiklerinde Eve önden çıktı, sonra Rourke'un şoför kapısına uzandığını görünce eline vurdu. ''Ben kullanayım'' dedi Rourke. ''Yolu göremeyecek kadar gözünü kan bürümüş durumda şu anda.'' Eve, kullanacağı silahları seçmenin daha faydalı olduğuna karar vererek arabanın diğer tarafına dolaştı ve yolcu koltuğuna oturdu. Rourke her ne kadar çok istese de gaza sonuna kadar basarak çıkmadı garajdan. Eve'in onu trafik ihlalinden tutuklatmaya çalışabileceğini düşündü, hain bir şekilde. O da silahlarını seçiyordu. Yine de diğer araçların ona yol vermesini sağlamaya yetecek kontrollü bir öfkeyle trafiğe karıştı. Başka bir zaman olsa Eve buna hayran olabilirdi. Fakat şu anda Rourke'un kontrollü davranışı onu sadece daha fazla öfkelendirmeye yarıyordu. Rourke arabayı Central Park'ın batı kısmında durdurdu. Eve'le aynı şekilde kapıyı çarparak indi. ''Burası bana ait değil. Eminim buna canın çok sıkılıyordur. Sahip olup olmadıklarımın, benim olup olmayanların konuyla ilgisi yok. Benim rozetime sahip değilsin. Lanet rozetini istediğim falan da yok.'' Rourke yürüyüş yolunu geçti ve yeşil çimenlerin üzerine doğru ilerledi. ''Bir şeyi kontrol etmek sahip olmakla aynı şeydir. Rozetini kontrol etmek gibi bir isteğim yok. Ne rozetini ne de seni iyi. Bunu daha az önce her ikisini de yapmayı başaran birinin söylemesi gerçekten çok ilginç. Tanrı aşkına Eve, öyle bir şey yapmaya çalışmadım ben. Sadece bir dakika aklını kullanmayı dene. Her şeyi sana karşı yapılmış lanet olası bir saldırı gibi görecek kadar gururlu, inatçı olmayı kes. Sence Whitney, bu kadını durdurmak için mantıklı bir metot olduğuna inanmasa bu konuyu düşünür müydü? Senin ana hedefin de bu değil mi? Karşımda durup bana hedefimin ne olduğunu söyleme.'' Eve parmağını Rourke'un göğsüne bastırdı. ''Orada durup bana işimin ne olduğunu söylemeye kalkma. Sen hala karanlık işlerini çevirmekle meşgulken bile ben bu işi yapıyordum. İşimin de, hedefimin de ne olduğunu biliyorum.'' Öfkeyle arkasını döndü. Gururlu, inatçı, lanet olası herif. Sonra yine hızla döndü. ''Beni atladın, tuzak kurdun, arkamdan iş çevirdin. Benim amirime gidip otoritemi zedeleyecek, o otoriteyi takımımın önünde sarsacak şekilde kendini bu soruşturmaya dahil etmeye hakkın yoktu. Kesinlikle hakkın yoktu. Eğer biri sana böyle yapmış olsaydı kafasını lanet bir tabakta servis eder, kanını şerbet diye içerdin.'' Rourke bir şey söylemek üzere ağzını açtı, sonra gururunu yutmaya karar verdi. ''Bu çok rahatsız edici.'' ''Rahatsız edici ha? Bir de rahatsız o...'' ''Rahatsız edici.'' diye devam etti. ''Çünkü haklısın. Tamamen haklısın ve ben hatalıyım. Özür dilerim. Tüm samimiyetimle özür dilerim. O samimiyetin nerene sokacağın konusunda bir tavsiye ister misin?'' Gerek yok. Rourke İve de kendine de kızarak bir banka oturdu. Yöntem konusunda özür dilerim, ciddiyim. Sendeki yansımalarını yeterince dikkatli düşünmedim ve düşünmem gerekirdi. Hayır, sadece aklına dahiyane bir fikir geldi ve eski dostun Jack'in ofisine daldın. Peki ya sana gelseydim, durumu düzgün bir şekilde düşünür müydün? Zekice bir şey düşünmek için zaman kazanmaya çalışma Teğmen. İkimiz de biliyoruz ki beni geçiştirirdin. Ben ısrar ederdim, sen ısrar ederdin ve tartışmaya başlardık. Sen burnunun dikine gitmeye başlayana kadar, zır delinin tekinin beni alt etmesine izin verecek kadar aptal olduğumu düşünmeni sağlayan kuruntularından kurtulana kadar. Son yağmurlarla düşmedim dünyaya ben iyi. Ne? Ne dediğini bile anlayamıyorum artık. Rourke arkasına yaslanıp gülmeye başladı. Tanrım, içimdeki İrlandalıyı ortaya çıkarıyorsun. Neden sence? Hadi gel otur, çok iyi görünmüyorsun. Bana ne yapacağımı söyleme. Rourke 3 saniye kadar düşündü. Ah, lanet olsun. Kalkarak Eve yaklaştı, savurduğu dirsek darbesinden kurtularak ayaklarını yerden kesmeyi başardı. Evet, işte böyle. Eve banka oturttu. İkimiz de biliyoruz ki kendini iyi hissediyor olsan bu kadar kolay yaklaşamazdım sana. Şimdi beni dinlemeni istiyorum. Rourke onun ellerini bırakmıyordu ve onun tüm bedenine yayılan öfkeyi ve incinmeyi bu ellerden hissedebiliyordu. Dinledikten sonra eğer bana yumruk atmak istersen, ilki bedava. Whitney'in odasında söylediğim şey doğruydu. Sana gelip önce aramızda tartışmamıza izin vermiş olsam daha iyi olurdu ama öyle yapmadım. Ve bunun için özür dilerim. Yine de söylediğim şey doğruydu iyi. Rourke o ellerini çekmeye çalışmayı kesene kadar ellerini sıktı. Senden yardım istiyorum ve yardım etmeyi teklif ediyorum. Dun seni parçalara ayırmak istiyor. Ayaklarının dibine bıraktığı her cesetle bir parçanı koparıyor. Sorumlusunun sen olduğunu düşünmeni sağlamaya çalışıyor. Benim öyle bir düşünce. Hayır, mantıklı düşündüğünde öyle olmadığını biliyorsun. Ama çektiği o aptal videoyla seni sarsmayı başardı. Beni hallederek de işini bitirmek istiyor. O seni tanımıyor Eve. Senin içindekileri ya da birini sevmenin nasıl bir şey olduğunu anlayamaz. Eğer bir mucize olacak olsa ve beni ortadan kaldırmayı başarsa bile sen dağılmazdın. Onun peşine düşer avlardın. Onu yere sererdin. Ve sonra sevgilim onu diri diri yerdin. Eve'in sıktığı yumruklarını dudaklarına götürdü. Ve eğer merak ediyorsan söyleyeyim. Aynı şeyi ben de senin için yapardım. Evet, çok rahatladım Rourke. Değil mi? Rourke bunu öyle tatlı bir şekilde söyledi ki, Eve dudaklarına ulaşmaya çalışan bir gülümseme olduğunu hissetti. Tamam, bırak vurmayacağım. Sadece bırak ve bir dakika kadar benimle konuşma. Rourke ellerini bıraktı. Sonra parmaklarını onun yaralı yanağında gezdirdi. Ayağa kalktı ve yalnız kalmasına izin vermek için biraz uzaklaşarak dolaşmaya başladı. Eve olduğu yerde oturmaya devam etti. Öfke onu yorgun düşürmüştü. Kemiklerinin bile güçsüzleştiğini hissediyordu. Bunun da ötesinde bir şey fark etti. Onu asıl güçsüz kılan şey korkuydu. Gözlerinin önüne Rourke'un yere serilmiş halde öksürüp boğulduğu, öldüğü bir görüntü geldi ve Juliana orada bir yerde, kimsenin ulaşamayacağı bir noktada durmuş izliyordu. Gülüyordu. Eve böyle olmasına kendinin izin verdiğini kabul etmek zorunda kaldı. Juliana'nın bu korku, suçluluk ve şüphe tohumlarını ekmesine kendisi müsaade etmişti ve onları kökünden söküp atmak yerine yeşermelerine izin vermişti. Bu gücünü azaltmış, onu yavaşlatmıştı. Yani Rourke önce o köklere saldırmıştı. Onu öfkelendirmişti. Gerçi bu yeni bir şey değildi. Geçmişte de sayısız kez kafa kafaya gelmişlerdi. Gelecekte de sayısız kez olacaktı bu. Bu kişiliklerinin bir parçasıydı. Bunda belki de hastalıklı bir şeyler vardı fakat böyleydi işte. İkisi de yumuşak tipler değillerdi. Rourke yanlış davranmıştı ama kendisi de öyle yapmıştı. Bir polisti ve Rourke'u bir yem olarak kullanma seçeneğini bundan çok önce düşünmesi, ölçüp biçmesi gerekirdi. Aşk, insanın kafasını çok fena dağıtıyor diye düşündü. Bu kesin. Rourke elinde iki kutu kola ve yağlı bir kutu patates kızartması ile geri geldi. Sessizce banka yanına oturdu. Öncelikle konu işime geldiğinde gururlu olmaya hakkım olduğunu söylemek istiyorum. Parmaklarını kızartma kutusuna daldırdığında Eve yağın üzerindeki tuzları hissetti ve boğazına doğru yükselen romantik bir iç çekişi bastırmak zorunda kaldı. İkinci olarak şunu söyleyebilirim, hiç beklemediğin bir anda merkez ofisindeki üst düzey yöneticilerine, o ciddi takım elbiselerinin altına kadın iç çamaşırı giydiğini bildiren imzasız notlar yollanacak. Evet, bu çok acımasız oldu. Evet, sonra bunun pis bir iftira olduğunu kanıtlamak için genel kurul toplantılarından birinde soyunacaksın ve intikamım tamamlanmış olacak. Eve gözlerini Rourke'a çevirdi. Dun sadece... Ne demiştin ona? Hah, o zır delinin teki değil. O zeki bir kadın ve kararlı. Onu hafife alma. Almıyorum. Seni de hafife almıyorum Eve. Ancak naçizane fikrimi belirtmeme izin ver. Sen kendini çok hafife aldın. Evet, öyle. Ama sakın bunu başıma kalkmaya kalkma. Pekala, eve gitmek istiyorum. Az vaktim ve yapacak çok işim var. 38. ayrımın sonu. Sayfa 382. Devamı 39. ayrımda.